أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sehil bin Sa'd radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'dan bir söz, bir şerefli söz naklediyor bize. Buhari, Cuma 29, Cihat 102 ve 143'te görebileceğimiz bu şerefli söz, bu hadisi şerife göre biz peygamberimizden şunları öğreniyoruz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla bir tek kişinin hidayete ermesi, senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yeryüzünde insanlar içinde diğer peygamberlerde olduğu gibi Allah'a en yakın olan, Allah'la sürekli diyalog halinde olan tek sınıf insan, peygamberdir. Onun için sözleri elbette en geniş anlamlıdır. Elbette en az kelimeyle, en kısa cümleyle en çok şeyi ifade etmeye yetkilidir. Bu sözde dinleyin, onlardan biri değil mi? Allah'a yemin ederim ki diye başlıyor Peygamberimiz. Yani biz yemin konusunda şunları öğrenmiştik. Bir adam çokça yemin ediyorsa ona iltifat etmeyecektik. Ama bakın Peygamberimizin bütün bir hayatında yeminli sözleri öyle çok denilecek cinsten değil. Peki neden yemin ettiğini düşündüğümüz cümlelerine, ifadelerine dönelim tekrar. Yemin etmişse Peygamberimiz daha bir titiz davranın, dikkat edin diye dikkatimizi çekiyor değil mi? Yani peygamber ne yapsın başka? Yemin ederek söz söylüyor ve ciddi bir konuyu daha ciddi olarak anlatıyor. Haşa, yeminsiz anlattığı konular ciddi değil demiyoruz. Ama yemin edince ciddiyetini daha bir anlıyoruz olayın. Yani yemin bölümüyle anladığımız bir ciddiyetle dinliyoruz ki, Allah'a yemin ederek söz söyleyen bir peygamberin ciddiyetiyle dinliyoruz ki, peygamberimiz bizim için en hayırlı olan bir konuyu, bir durumu, bir statüyü belirliyor. Bunu peygamber anlatmasaydı, bunu Allah söylemeseydi, vahiyle bize intikal etmeseydi bu bilgi, kesinlikle bu konuda hiç kimse bir şey bilmeyecek, anlamayacaktı. Zaten mukayese imkanı da yoktu. Çünkü yarın olabilecek bir karşılık için bugün insanların söz söyleme yetkisi yoktur. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla bir tek kişinin hidayete ermesi, senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Bu söz bize sanki birilerinin hidayete ermesi konusundaki çabamızla, kırmızı develerin bizim olması konusundaki çabamızın mukayesesini, karşılaştırmasını yapıyor, anlatıyor, söylüyor. Başka bir açıdan değerlendirelim. Yani ey sen diyor Peygamberimiz bu sözü dinleyene, anlatana değil mi ki, beni ilgilendirmez anlamına demiyorum. Yani ben şimdi kendim dinliyorum. Siz de şu anda dinliyor idiyseniz, Peygamberimiz bize söylüyor ve diyor ki, ey siz, siz ne için çabalıyorsunuz? Sayeniz, gayretiniz, çabanız, uğraşınız neye doğru? Birilerinin hidayete ermesi için mi uğraşıyorsunuz? Yoksa kırmızı develer sizin olsun diye mi? Tabi, konunun birinci bölümünde itirazların hemen yükseldiğini siz de duyabilirsiniz. Ama itiraz eden biz olmayalım. İyi ama hidayet etmek mi kimin elinde? Allah peygamberimize bile dememiş mi? Sen dilediğini hidayete erdiremezsin, sen istediğine hidayet veremezsin, sen istediğini Müslüman edemezsin diye. Evet, biz de istediğimizi Müslüman edemeyiz. Öyle bir sorumluluğumuz yok zaten. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz mesela Ebu Talib'i çok seviyor ve onun Müslüman olmasını gerçekten istiyordu. Veya Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla Hazreti Nuh aleyhisselam o helak olup giden suda boğulan oğlunun hidayetini elbette istiyordu. Ve fakat onun istemesi, ötekinin hidayete ermesi anlamına gelmezdi. Peygamber bile istemişse hidayet edilmeyeceğine göre benim sebebimle, benim vasıtamla bir kişinin hidayete ermesi konusunda bana düşen ne ola ki, öyle şey olmaz demeye hakkımız yok sanırım. Çünkü Peygamberimiz madem ki böyle demiş, bunun bir başka yönü olmalı. Dahası biz acaba kırmızı develer konusunda da aynı durumda değil miyiz? Ama neden o konuda çok daha fazla çaba içindeyiz? Söyleyin, kırmızı develerden kaç tanesinin ne kadarının ne zaman kendisi olması konusunda sayı gayret sahip olan, uğraşan, didinen insanlar bilirsiniz. Peki onlar bu kadar uğraştı diye hatta daha çok uğraşana daha çok kırmızı deve verildiğini gördünüz mü? Yani bir adam ki gecesini gündüzüne katıyor, oğlunu kızını unutuyor, karısını unutuyor, namusunu, iffetini hatta unutabiliyor. Dahası dinini, diyanetini, Allah'ını, peygamberini unutuyor. Sonra bütün bu unutmalarını kırmızı develer kazanmak peşinde koşmak adına yaptığını kendisi de biliyor. Lakin bir deve ya buluyor ya bulamıyor. Bazen onu da bulduğu gün kaybediveriyor. Öyleyse yani biz ne kırmızı develeri kazanmak ne de birilerini hidayete erdirmek konusunda garantiye sahip değiliz ama sahi etmekle mükellef, çalışmak, çabalamakla sorumluyuz. Öyleyse bu olayı, bu sorumluluğu bu açıdan değerlendirsek, şimdi tekrar dönelim başa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni iki durumla karşı karşıya bırakıp düşünmem istiyor sanki. Diyor ki, söyle sen bir tek kişi Adem oğlundan kadın ya da erkek bir kişinin hidayete ermesi konusunda vasıta olabilir misin? İşte o senin kırmızı develer sahibi olman konusundaki o çabandan çok daha hayırlıdır. Öyleyse bizim kafaya takıvereceğimiz, aklımızdan çıkarmayacağımız şu gerçek olacak bu hadise göre. Ben birilerinin hidayete ermesi konusunda vasıta olsam, birisi olmadı diğerine, o da olmadı bir diğerine, sonra olmadı bugün için belki yarın onun bizim ektiğimiz tohum nedeniyle, bizim anlattığımız gerçeklerle karşı karşıya kalması nedeniyle nelere hazır olduğunu kim bilebilir ki? Yani Hazreti Ömer Efendimiz bir gün gelmiş peygamberi öldürmeye giderken dirilmiş, hidayet bulmuşsa, bu konuda yolda rastladığı Ebu Nuaym sebep olmuş, kız kardeşi neden olmuş, eniştesi neden olmuşsa, vasıta olmuşsa bu işe, söyler misiniz ondan önce hiç Hazreti Ömer'in bu işle tanışması söz konusu değildi diyebilir misiniz? Öyleyse biz birilerinin daha iyi Müslüman olması konusunda gayret edelim, sonrasını Allah'a bırakalım. Ama biz kırmızı develerin bizim olması konusunda gayret ediyoruz. Hatta sonrayı Allah'a bırakmadan daha bir can baş can hıraş devam ediyoruz. Sonunda yine ayrılan kadar bize geliyor, onu da biliyoruz. Bu hadisle ilgili bir konu daha aklıma geldi. Acaba birilerinin, bir tek kişinin hidayete ermesi konusunda çalışacak olan bizler, karşımızdakinin ille de kafirdi de Müslüman olması gerekir şeklinde bir çalışmaya mı hazır olmalıyız? Bir başka şekliyle söyleyelim. Yani hidayet sadece kafirin Müslüman olması mı, yoksa Müslüman da yeniden hidayet bulabilir mi? Bunu galiba sözü uzatmadan Fatiha suresiyle söylersek daha bir anlaşılır hale gelecektir. Siz de her gün okuduğunuz, defalarca okumak zorunda olduğunuz ama anlayarak okuyunca bir başka şeyler duyduğunuz Fatiha suresini yeniden düşünün. Ne diyoruz son bölümünde? İhdinas sıratal müstakim. Aman Allah'ım bana hidayet lütfet. Öyle bir sırat ki ben o sıratta olayım. Bu sırat en'amte aleyhim olan, senin nimetlerine nail olan, senin nimetlerine kavuşanların yolu olsun. Beni o yola ilet, o yolda tut ya Rabbi, o yolun hidayetini bana lütfet ya Rabbi diye dua ediyoruz. Hatta öyle bir hidayet olsun ki gayril mağdubi aleyhim velad dalin. Aman ha ya Rabbi, senin hidayetini bulduktan sonra dalalette, sapıklıkta, yolunu şaşırmış gitmiş, dinini değiştirmiş olan Hristiyan gibiler gibi olmayayım. Ya da kendilerine gazap ettiğin azabı ve gazabı hak eden insanlar, Yahudiler gibi olmayayım şeklinde bir hidayet talebimiz var. Peki söyleyin, bunu herhangi bir konumda, bir ortamda okuyan Müslüman hidayette değil mi ki Allah'tan hidayet istiyor? Ya da hele ki namazda okuyan Müslüman, namaz kılacak kadar Allah'ın huzurunda olma bilincinde idiyken, yine de bana hidayet et ya Rabbi diyorsa, söyleyin, o hidayeti nereden bulacak? Yani kafirliğe dönecek, sonra yeniden mi Müslüman olacak? Belki de böyle bir çapraşık düşünce, böyle bir farklı düşünce insanları kafirken Müslüman olanlara sevgi konusunda farklı duruma getirmiş. Yani bir adam önceden kafirse, dinsizse, Hristiyansa, Yahudiyse veya Şintoist, Budistse, Müslüman olmuşsa Müslümanlar ona daha bir değer veriyorlar, daha bir elde tutuyorlar, daha bir gündemde tutuyorlar, onu daha bir özelleştiriyorlar. Ama önceden beri Müslüman olan, hatta biraz daha Müslüman olsa bile kimse dikkate almıyor. Ya da o sonra Müslüman olan, o önceki Müslüman seviyesinde olmasa bile daha elde tutuluyor nedense. Galiba hidayet denilen şeyin küfürden dönmek şeklinde oluşuna daha bir özen gösteriyor ya da özellik arz ediyor Müslümanlar. Herhalde o kadar değil. Ben anladığımı tekrar edeyim. Benim sebebimle bir kişinin eğer kafirse Müslüman olması, yok eğer Müslümansa daha iyi Müslüman olması, benim adıma kırmızı develerin benim olmasından çok daha hayırlı olmalıdır. Müslümanken daha iyi Müslüman olmasından kastım, kimi konularda Müslümanlığı bilmiyorsa onları öğrenmesi, kimi bildiklerini yapmıyorsa yapmaya başlaması, İslam'ın öğrenme ve yaşama seviyesinin alttan üste doğru çıkması şeklinde anlaşılabilir. Yani benim sebebimle birisi önceki Müslümanlığına göre daha iyi Müslüman oluyorsa demek, önceki cennet yolunda gidişine göre daha iyi gidiyorsa, cennetteki derecesi öncekine göre daha yükseğe çıkmışsa, ya da kafirse cehenneme gidiyorsa, Müslüman olmuş cennete gidiyorsa, işte böyle ben birine sebep olmuşsam da o cenneti, hidayeti, Allah'ı, peygamberi tanımaya benim sebebimle, benim vasıtamla başlamışsa, kırmızı develer benim olmuş, onun yanında ne fark eder? Peki kırmızı develer madem ki hiç fark etmiyorsa, ben kırmızı develer konusunda hiç sahi etmeyecek miyim? Öyle değil. Ben Safa ve Merve'yi, İkisi arasında sahi eden Hazreti Hacer'i ama sonunda kırmızı develerden daha değerli çöl ortasında dağların yalçın kayalıkları arasında kimsenin olmadığı susuz, kimsesiz, insansız ya da evsiz barksız toplumsuz bir ortamda Hazreti Hacer'le oğlu İsmail'e lütfedilen kırmızı develerden daha hayırlı Zemzem'i elbette unutmayacağım. Onun için sahi edecek ama Safa'yı aşmadan, Merve'yi beri geçmeden Allah'ın sınırları içinde sahi edeceğim. Lakin sahip ve gayretim develerden daha çok birilerinin hidayeti üzere olsun. Şimdi bir hadis okuyunca kendime soracaktım ya, acaba bu hadis sebebiyle ben neredeydim, nerede olmalıydım da şimdi neredeyim? Yani ben acaba insanların hidayeti için uğraşıyor muyum? Yoksa ben kırmızı develer için mi uğraşıyorum? İnsanlar, yani sizin yaşadığınız şehrin kilometrelerce ötesindeki insanlardan söz etmiyorum. Ya da yeryüzünde binlerce farklı İslam'ın dışında din sahibi insanlar varmış. Onlardan birileri ya da diğerleriyle hayat boyu görüşmemişim. Acaba nasıl görüşürüm hesabını yapmanızı istemiyorum. Çünkü onların dünyalarına gidebilmek, dillerini konuşabilmek, onlarla anlaşabilmek imkanı belki de size hayatınız boyunca hiç verilmeyecektir. Öyle değil. Ama mutlaka komşunuz vardır sizin gibi konuşan. Anlaşabileceğiniz, görüşebileceğiniz, konuşabileceğiniz insanlardır onlar. Ya da hatta şu anda birlikte konuştuğunuz, görüştüğünüz, dahası bu sözleri dinlerken bile karşınızda size göz kırpan birileri vardır şu anda. Evinizde, yan odada, sofrada beraber oturduğunuz, oğlunuz, kızınız, karınız, kocanız durumunda olan birileri vardır. Peki onların hidayeti konusunda çalışmanız gerekmez miydi bu hadise göre? Ya da siz hala kırmızı develer peşinde mi koşuyorsunuz? Tekrar okuyorum. Sehl bin Sa'd'dan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla bir tek kişinin hidayete ermesi senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Sen uğraş hele birilerinin hidayetine, Onlar hidayete ermezse sen hidayette kalmaya devam edersin böylece, değil mi? Yani biz birilerinin hidayeti için uğraşırken onlar hidayette kalmazlarmış, onlar hidayete gelmezlermiş, onlar hidayeti bulmazlarmış, ne gam bizim için. Çünkü nice peygamberler biliyoruz ki ümmeti olmamış, inananı olmamış ya da 3-5 kişiyle sınırlı kalmış, olsun peygamberler hidayette kalmışlar ya böylece. Bir başka hadis okuyalım. Ebu Musa'l Eş'ari'den naklen aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. İyilikleri kendisini sevindiren, kötülükleri ise kendisini üzen kimse mümindir. Kısa ve net bir ifade. Yaptığı iyilikten dolayı sevinen, içten içe memnun olan, böyle bir huzur dolu dünyaya giden, ama kötülük yapmışsa o da kendisini üzen kimse, o da mümin değil. Fakat bunu söyleyenin peygamber, bize nakledenin sahabe olduğunu unutmadan hareket edelim. Öyle olunca söze tekrar dönüp, kimi problemler oluşmasın diye yeniden bir açıklama derdine düşsek. Ne dersiniz? Mesela, envai türlü çeşit din mensubu insanların bir arada yaşadığı bir toplum düşünün. Yani hırsızlığın güzel ya da cidden suç ama adam öldürmekten daha kötü hırsızlık yapılırsa adam öldürülen bir suç kabul edildiği farklı insanların bir arada yaşadığı bir toplum düşünün. Ben hırsızlık dedim. Sen soysuzluk anla. Sen namus ya da namussuzluğu ya da iffeti ya da zina ve fuhşu, adam öldürmeyi ya da komşuya yardım etmeyi, yemek yedirmeyi, suç veya cezayı gerektirir bir suç ya da ayıbı gerektirir bir suç veya ödüllendirilmeyi, takdir edilmeyi gerektiren bir güzellik kabul edilen karışık, karmaşık bir toplumda yaşadığını düşün. Söyle o zaman, herkes her bir yaptığının iyilik olduğunu ve bununla sevindiğini iddia edecek. Tam tersine kötülükler de kendisini üzecek. O zaman herkes mümin mi? Mesela para kazansın da nasıl kazanırsa kazansın, kasası kesesi dolsun şişsin de nasıl olursa olsun diyen insanların bulunduğu bir beldede, bir bölgede birilerine satılmaz bir malı satan, kötü bir malı iyi diye satan, aldattıkça para kazanan, böylece sevinen insanlar duyacaksınız ya da tersine, satamayan, zorlanan, bir başkası tarafından bu konuda aldatılan insanlar da üzülecekler kimi kötülüklerden dolayı. Peki söyleyin, bu insanlar mümin olacaklar mı? Öyle değil, peygamber söylüyor olarak düşünüyoruz. Ebu Musa'l Eş'ari naklediyor, öyleyse iyi ve kötü konusunda tanımımızı yeniden canlandıralım kafamızda. İyi nedir? Mukabili kötü nedir diye düşünüyoruz. İnsanlar bugüne kadar değişik tanımlar, değişik yorumlar yapmışlar böyle iyi ve kötü ile ilgili. Mesela pragmatist bir mantık diyorlar. Faydacı bir ekole göre faydalı olan iyi, zararlı olan kötüdür. İlk etapta çok güzel. Aman Allah'ım ne kadar iyi. Tut ve bırakma. Faydalı olan iyi, zararlı olan kötü. Peki söyleyin, kime demişler? Hepsi apışıp kalmış. Öyle ya, kime faydalı olan iyi, kime zararlı olan kötü? Bunun adına bir ölçü, bu konuda bir ölçü bulunmalı denilmiş ve yeni bir ekol, bir kapitalist veya bireyci sistem çıkmış ortaya. Birey adına faydalı olan iyi, zararlı olan da kötü olsun denilmiş. Tamam demişler, çözdük. Yıllarca peşinde koşmuştuk, 3-5 kişi çıktı, kafamızı bulandırdı, yok tamam şimdi hallettik bu işi dercesine, birey adına ölçüyü koymuşlar ortaya, bireyin iyi dediği iyi, kötü dediği kötü olsun demişler. Ama problem daha çok büyümüş. Çünkü bireylerden biri adına bir olay çok iyi olurken, aynı olay diğer adına çok kötü olmuş. Mesela aldatmak birisi için iyi ama karşıdakini aldatınca, onun için de bu olay çok kötü olmuş veya pahalı satmak iyi ama ucuz satmak öteki için iyi olacakken onun için kötü olmuş durum gibi nice binlerce örnek çıkmış ortaya. Ne yapsalar şaşırmışlar. Yeni bir ekol türemiş. Kolektivist sistem. ya da toplumcu düzen. Demişler ki birey adına olmasın bu iş, toplum adına olsun. Toplum adına iyi olan iyi olsun, kötü olan da kötü olsun. Yani faydalı olan iyi, zararlı olan kötü olsun. Alkışlansa da yine aynı çürüklük, yine aynı boşluk insanların başına bela olmaya devam etmiş. Ya ne yapacağız? Kolayı var aslında. Ta baştan gitseydik Allah'a, yani çıkmaz sokaklar arttıkça, insanlar battıkça ya da uçuruma yuvarlandıkça Allah'a gitseler yine kâr ama hani hiç batmadan gitseler daha iyi değil mi? Çünkü olayı Allah'a ve Resulüne havale ederek şöyle deseydik, mesela problem baştan çözülecekti. Allah'ın iyi dediği iyi, kötü dediği de kötüdür. Öyleyse peygamber dediğine göre bu sözü bu açıdan değerlendiriyoruz. Allah'ın Resulü'nün dediğine göre eğer bir insan Allah ve Resulü'nün iyi dedikleri şeyleri yaptıkça seviniyorsa, kötü dedikleri şeyi de yaptıkça üzülüyorsa işte o insan mümindir. Ne dersiniz? Mümin olmanın ilk şartı iyilikle sevinmek, kötülükle üzülmekten önce iyilik ve kötülüğü tanımak değil mi? Çünkü dönün sözü sondan alın bu sefer isterseniz. Siz nelere üzülüyordunuz? Acaba o üzüldüğünüz şeyler Allah ve Resulünün kötü dediği şeyler miydi? Ya da siz nelere seviniyordunuz? Acaba o sevindiğiniz şeyler Allah ve Resulünün iyi dediği şeyler miydi? Değilse baştan yanlışlasınız. Çünkü siz ne iyiyi ne de kötüyü bilmiyorsunuz ki sevindiğiniz ve üzüldüğünüz sizi mümin etmesin. Ağlayanlar, üzülmenin ötesinde iki gözünden yaş dökemediği ya da kan dökemediği için perişan olanlar ya da bütün bir hayatını kapkaranlık zindan edenler, tersine sevinen, coşan, kendisinden geçenler görürsünüz. Sen de bir vakitler öyle ya da şimdi böylesindir. Peki söyle Allah aşkına. Sen o sevincini Allah'ın iyi dediğine bağlamamışsan, sen o üzüntünü Allah'ın kötü dediğine irtibat etmemişsen, söyle ne anlamı var bunun seni mümin etmedikten sonra? Yani nice insanlar vardır. Bir ayet öğrenmeye sevinemediği halde, bir deve kazanmaya sevinmiştir. Nice insanlar vardır. Bir yanlışını düzeltmeye sevinemediği halde, nice yanlışlar kazanmaya sevinmiştir. Nice insanlar vardır, kocasının namazsızlığı onu çok üzmemiştir, olur böyle şey demiştir. Kocası içkiye başlayınca, ne yapalım erkektir, yapar böyle diyebilmiştir. Kocası hatta bazen eve getirdiği ekmeği hırsızlığının ürünü olarak getirdiğini bilse de kadın, ne yapayım elimden ne gelir diyebilmiştir, çok öyle üzülmemiştir bunlar için. Ama kocası kendisinin de, İnsanların da, çoluk çocuğunun da, kocasının da dünyasını yıkacağını zannettiği bir büyük suç işlemeye başlamıştır. Yani suçlardan birini özelleştirmiştir kadın. O zaman öyle üzülmüş, öyle üzülmüştür ki hatta kıldığı namazı bırakmış, hatta sıhhat ve afiyetini kaybedecek kadar kahrolmuştur. Ne dersiniz? Bu insan, bu kadın daha iyi mümin olma sevdasında mıdır? Ben hadisi yeniden okuyorum. Ebu Musel Eş'ari'den naklediliyor. İyilikleri kendisini sevindiren, kötülükleri ise kendisini üzen kimse mümindir. Allah'ın ve Resulünün, İslam'ın iyi dedikleri şeyleri yaptıkça sevinen, Allah'ın ve Resulünün, İslam'ın kötü dediği şeyleri yaptıkça da üzülen insan elbette mümindir. Bir başka hadis okuyalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, eğitim konusunda bize şöyle bir yol gösterir. Ev halkına bir uyarı olsun diye evinde değnek bulunduran kimseye Allah rahmet etsin. Yani karısını, oğlunu ve kızını, daha büyük bir aile düşünün, evde olan herkesi, damatlarını, gelinlerini, torunlarını, daha sıhhatle eve giren misafirlerini, tesadüfen rastgele bulunan birilerini döven insan, hastanelik eden insan, kemiklerini kıran insana Allah rahmet etsin değil, öyle anlamayın. Ya, tekrar edeyim, ev halkına bir uyarı olsun diye evinde değnek bulunduran kimseye Allah rahmet etsin. Demek ki şöyle, mesela bir parmak kalınlığında mı? Biraz ince, biraz daha kalın mı? Şöyle bir dirsek boyu mu, bir zira mı diyorlardı eskiden. İşte o kadar mı bir sopayı, bir değneği? Şöyle kenara astı bir baba. Ne diye asacak onu? Uyarı olsun diye. Yani bakın ha, İslam dini büyük cezalar ya da büyük mükafatlar konusunda bizi uyarıyorsa, ben bana düşen konuda elimden geleni ya da bana düşeni yapmaya hazırım bilesiniz, ama ne siz beni mecbur edin ne ben sizi kötü durumda göreyim dercesine bir uyarı olacak. Mesela bu astığı sopa, bu astığı değnek şöyle lazım olacak mı? 7 yaşında bir çocuğu var. Hatta ikiz olsun, bir oğlu bir kızı ya da iki oğlu ya da iki kızı, şöyle kenarda onlar. Onlara namaz konusunda yeni yeni söz söylemeye başladılar. Daha önce onlar sadece görüyorlardı veya birbirlerine anlatırken duydukları namazdan haberdar edilir. Değilse ilk defa 7 yaşında namaza başlamak sözünü duymadılar onlar. Çünkü anne anne, baba anne, anne baba, amcalar, dayılar, teyzeler, halalar, komşular, birileri, abiler, ablalar namaz kılıyorlardı zaten ve bu çocuklar görüyorlardı. Onları safta önümüze alıyorduk veya yanımıza alıyorduk bazen. Hatta dahası küçücükken iş için, tehlike için gerektiğinden dolayı kucağımıza alarak namaz kıldığımızda oluyordu. Onlar namazı ilk defa görmüyorlardı ama işte 7 yaşında olunca onların da namaz kılmalarını bizzat istemeye başladık. Ara ara diyorduk ki sopayı onlar görüyordu zaten kenarda, o değneği, o uyarı değneğini. Bak 10 yaşındayken artık tam kılacaksın ha, kılmazsan Peygamberimiz benim sana vurmamı, değilse Allah'ın bize vuracağını haber veriyor. Peki 10 yaşına geldi, izbandut gibi mi dersiniz ya da böyle zebani gibi mi dersiniz, başında bekleyip namaz ha, değilse döverim. Öyle olacağını zannetmiyorum ama annesi hatırlattı, babası hatırlattı, abisi dedi, hadi namaza dedi, ezan okundu derken bir sonraki vaktin ezanı okunuverdi. Çocuk zaten birdenbire bir pişmanlıkla yüzünüze bakmaya başladı. Diyeceksiniz ki ne yapacağız şimdi? O demezse siz, ama siz demeden o diyecektir dayak diye. Siz de o sopayı alın, şöyle uyarı olsun diye ufacık, azıcık biraz, ama değilse bak artırırım ha diye de üzerine uyarımızı sözlü artırarak ona şöyle birkaç dokunu vermemiz gerekmez mi? İşte bu bir eğitim mantığı, işte bu bir eğitim yolu. Değilse çocukları kum torbası gibi dövmek ya da onları hayvan farz ederek dövmek, ki hayvanlar dövülür anlamına gelmez ama insan hayvan kabul ederek dövülürse döven mi hayvan olur, artık dövülen mi düşünemiyorum bile, öyle bir şey anlatıldığını zannetmiyorum burada. Hatta Lokman Hekim'den rivayet edilir. Babanın evladını dövmesi tarlaya su vermesi gibidir denilir. Yani baba evladını bu anlamda dövecek, eğitmek için dokunacaktır. İşte bu onun eğitimi için gerekli olacak. Babalar keşke çocuklarıyla ilgilenseler de çocuklar da gerektiğinde dayak yeseler babalarından, ama Allah'tan duamız o ki babalar daha çok ilgilensinler, çocuklar da dayak yeme pozisyonuna düşmesinler. Bir başka hadis, Enes radıyallahu anh'den, kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer o düzgün çıkarsa, diğer ameller de düzgün olur. Eğer o bozuk çıkarsa, diğer ameller de bozuk olur. Allahu Ekber. Yani bir adamın dost mu, düşman mı, iyi mi, kötü mü, hayırlı mı, şerli mi olduğunu düşüneceksiniz. Bu hadise göre namazına bakıverin. Ama tabii gösteriş için mi kılıyor, ciddi mi, samimi mi, biz tam bilemeyiz gibi, ama yine de sanki namazı olmazsa zaten o işler yok diyeceğiz baştan. Yani namazı olanın o namazı kabul mü, değil mi, iyi mi, kötü mü, samimi mi, ciddi mi bilemeyebildiğimiz, evet ciddi, tamam anladık okunuyor, ama acaba namazı olmayan kişi de hayır olur mu? Yani en çok belki evlilik konusunda ya da bana intikal eden meselelerde en çok, bir de evlilikten sonra ortaklık konusunda namazı gündeme getirmemiz gerektiğini söylüyorum. Falan var ya, onun oğluna işte benim kızım istediler, ne dersin? Yani ben o falanı tanımıyorum, oğlunu da bilmiyorum. Gerekirse, gerekiyorsa, bana iş düşüyorsa arayayım, araştırayım, bakayım, sorayım ama sen biliyor musun, sen benden önce bir sorsan namaz var mı? Adam o kadar iyi ki 5 vakit camiden çıkmıyor diye başlıyor oğlanın babasını anlatmaya. Yani senin kızını eğer babasına nikahlayacaksan veriver diyorum ben de. Yani ben oğlanın namaz kılıp kılmadığını soruyorum, o adam babasını anlatıyor. Yani insanlar nedense oğluna ve kızına karı ve koca aramıyorlar, kendilerine dünür arıyorlar ya, şöyle rahat oturup sohbet edecekleri birini ya da malından, mülkünden, statüsünden, makamından, mevkinden istifade edecekleri birini arıyorlar ya, o yanlışa dikkat çekmek istedim. Herhalde anladınız, ifade edebildiysem. Tekrar dönüyorum, yani bir insanın namazı yoksa siz o insana namazının dışındaki özelliklerinden dolayı çok iyi bir insan diyebiliyor musunuz? Ben hadisi bir daha okuyorum öyleyse. Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer o düzgün çıkarsa diğer amelleri de düzgün olur. Eğer o bozuk çıkarsa diğer amelleri de bozuk olur. Öyleyse siz önce kendimizin diyorduk değil mi? Kendimizin önce bir namazına bakalım. Eğer namazımız güzelse, şöyle kenarlarını güzel rutuş etmişsek, cilasını, verniğini tamamlamışsak, altına pomponlarını, yok efendim, sarkaçlarını ya da yaldızlarını ya da şeritlerini güzel yerleştirmişsek, ya da ikinci yıkamasını, üçüncü durulamasını güzel yapmışsak, tozunu iyi almışsak, ya da yerleştirmesi yerindeyse, ara boşlukları kapatmışsak, ya da muhkemliğine dikkat etmişsek, 12'lik demir yerine 16'lık kullanmışsak, ya da namazdan söz ediyorum, yani namaz konusuna dikkat ediyoruz, bizim namazımız nasıl acaba? Bütün bunlar, namaz dışındaki amellerimizdeki titizliklerimiz, aman yağına iyi bakın, tuzuna bakın, göstergelere dikkat edin, arka lambaya da bir bakıver, bizim namazın arka lambaları, farları nasıl acaba? Biz namaz konusunda nasıl, yani namazın rükûsu nasıl mı? Bir tane rükû ediyoruz işte. Peki ya secdelerine ne dersiniz? Yani kimse duymasın. Yani kimseden kastım bizden olmayanlar, Müslüman olmayanlar, namaz kılmayanlar duymasın. Ama söyleyin ey namaz kılanlar, Allahu Ekber dediğinizi belki hatırlıyorsunuz. Galiba Sübhaneke'yi mutlaka alışkanlık okumuşsunuzdur ama Fatiha'yı da bilmeden fecealehum ki asfü me'küla geldiğiniz için yeniden Allahu Ekber dediniz mi? Öyle namaz kıldığınız oluyor mu arada? Bu nasıl iş öyle? Yani ben arabanın benzininin bittiğini fark etmeden aylardır biniyormuşum demeye kimin hakkı var? Tabii o olmaz değil mi? O madde planında vurgunu yediriyor size. Ondan dolayı fark ediyorsunuz. Evet, ben ayağıma çorap giymeden sokağa çıkmışım. Ya da birini giymiş birini giymemişim. Ya da pantolonun bir paçasını takmışım. Ötekini giymeden kendimi iş yerinde bulmuşum. Hiç kimse yapmaz değil mi öylesini? Peki ya namaza ne dersiniz? Bir rekatı var, birisi yarım buçuk, birisi biraz boyalı, öteki biraz karalı, az biraz pişmemiş, biraz çiğ. Sofranıza gelen yemekler gibi namazınız var mı? Hani çok titizsiniz değil mi? Mesela çay ve demi konusundaki titizliğinizi bilirsiniz. Öyle olanlar için söylüyoruz. Peki namazınızda aynı titizliğiniz yoksa ne aleme gelir bu? Ne anlama gelir? Ama yani çay sıcak olmazsa olmuyor, tamam, ona lafım olmadı şimdi belki, ama namaz olmazsa olmaz konusunda, yani namaz öyle olmazsa namaz olmaz konusundaki titizliğimiz niye yok öyleyse? Yemek konusunda da öyle değil misiniz? Akşam sohbetleri, sabah işte mantığı, işi gücü, mesela bahçeniz, gülünüz, çiçeğiniz ya da onsuz olmaz dediğiniz hayatınızda neleriniz varsa, gömleğinizin rengine kadar, ayakkabınızın biçimine kadar, yani siz nice titiz davrandığınız şeyleri bilirsiniz. Hatta belki birinde hiç titiz değilsinizdir de diğerinde daha titizsinizdir. Peki ama namaz, ne yapalım, bu benim titiz olmadığım bir konu, ben oruca çok titizim ama namaza titiz değilim demeye hakkınız var mı? Ama Peygamberimiz ne diyor? Bakın, kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer o düzgün çıkarsa. Öyleyse biz önce namazı düzeltelim. Ama mesela ben cuma namazı konusunda çok titiz davranıyorum. Kılınır mı, kılınmaz mı, hangi camide, şu onda oldu mu, bu hutbe olmadı mı, bu imam yerinde mi, bu hoca yerinde mi? Öyle değil. Namaz eğer cenaze namazı da namazsa, kuşluk namazı namazsa, beş vakit namaz namazsa, Ramazan'da kılınanlar namaz namaz ama Ramazan sonra kılınanlar da namazsa, öyleyse namaz konusunda titiz davranacağız. Eğer o düzgünse, Allah'ın ve Resulünün dediği gibi ise, Allah'ın istediği gibi Resulünün kıldığı gibi ise, diğer ameller de düzgün olacakmış. Yani ben buradan şöyle bir söz anlıyorum gibi, kıldığımız namaz hayatımızı düzenleyen bir namaz olursa düzgün olurmuş. Lafı oraya getirmeye nasıl da korkuyordum. Yani çok düzgün kılalım namazımızı, Allahu Ekber'le başlayalım, hem ki tam kıraatına uygun söyleyelim. Sonra okuyacağımız surelere varıncaya kadar rükûmuz tam peygamberimizinkine uysun, secdemiz tam peygamberle beraber olsun. Ama öyle bir namaz kılalım ki sadece namazda kalsın namazımız. Tekbir ile selam arasına gömelim, işini bitirelim, hayata aktarmayalım, hayatı düzenlemesin. Böyle bir namaz peygamberikine benzemez ki. İnne salate tenha anil fahşai vel münker diyor Allah Kur'an'ında. Yani kötülüklerden alıkoyan bir namaz olmalı diyor. Peygamberimiz de eğer öyle değilse o namaz o kişiye yüktür, hatta Allah'tan uzaklaştırır buyuruyor. Öyleyse namaz düzgün olması demek, namazın güzel olması demek, hayatımızı düzenleyen bir namaz olması demektir. Artık söyleyin, adamın namazı hayatını düzenleyen bir namazsa, diğer amelleri zaten düzenlenmiş anlamına gelecektir. Birbiriyle girift, içli dışlı bir konu değil mi? Namaz güzel değilse diğer hayatlar elbette güzel olmayacak. Yani hayatı düzenlemeyen bir namaz olduğu için hayat düzensiz olacaktır. Ne yapalım? Bizim namazlar nasıl ki diyelim mi? Mesela ara boşluklara sıkıştırılmış bir namaz mı kılıyor kılanlarımız? Peki kılmayanlar bundan cesaret bulmasınlar. Yani bana namaz kıl deyip duruyorsunuz. İşte kılanları biliyoruz. Yani onların namazda namaz değilmiş demesinler. Onların yine de o namaz değilmiş gibi kıldıkları namazlardan bir tanesi, iki tanesi, beş tanesi güzelse hiç olmazsa oradan kâr olacak. Belki o güzel namazı kıldıkları anda ölü verecekler de en güzel ibadetleriyle ölmüş olacaklar. Yani namaz kılmayana göre namaz kılan elbette her zaman öndedir. Onu kıyas bile etmiyoruz ama namaz kılanlardan istiyoruz ki daha güzel kılalım. Yani namazımız güzel olsun, hayatı düzenleyen bir namaz olsun, peygambere benzeyen bir namaz olsun ve böylece yarın hesabımız kolay olsun. Hesaba çekileceğimiz ilk amel namazdır. O düzgün olunca diğer ameller de düzgün olacak. O bozuk çıkarsa diğerlerde bozuk olacaktır. Demek ki namazın bozukluğu iki şekilde anlaşılıyor. Ya kılınmaması şeklinde tam bozuk, yok bozuk yani, namaz bölümü bozuk. Diğeri kılınıyor ama bozuk düzen kılınıyor. Allah güzel namaz, makbul namazlarda yardımını esirgemesin. İbni Ömer'den, Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah, peygamberle beraber yaşayan, onu daha çok taklit etmeyi diğer sahabelere göre daha önde tutan bir sahabi. Yani peygamberin izin verdiklerinden çok yaptıklarına titiz davranan bir sahabi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize şöyle nakletmiş. Güvenirliği olmayan kimsenin kamil imanı yoktur. Temizliği olmayanın da namazı yoktur. Namazı olmayanın dine bağlılığı yoktur. Dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir. Bir daha okuyalım. Bir adamın güvenirliliği yoksa o adamın kamil imanı yok. Temizliği olmayanın da namazı yoktur. Namazı olmayanın dine bağlılığı yoktur. Dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir. Tersinden okuyalım. Peygamber düz söylemiş, ben ters yüz ediyorum değil, anlamam gerektiğine kafa yoruyorum. Yani bir insan kamil iman sahibi olmak isterse mutlaka güvenirliği olmalı. Ona güvenilmeli. Yine aynı şekilde okumaya devam ediyorum. Bir adam namazın var olsun diyorsa, namazının olmasını istiyorsa o zaman temizliği olmalı onun. Kalp temizliği, beden temizliği. hadesten taharet, necasetten taharet diye meşhurdu eskiden bu tabirler. Yani görünür pisliklerden temizlik, görünmez pisliklerden temizlik. Yine üçüncü maddeyle söylenene dönüyorum. Eğer bir insan dine bağlı olmak istiyorsa namazı olmalı onun. Namazı yoksa dine bağlılığı yoktur denildiğine göre, arkadan sondan başlayarak okuyunca, dine bağlılığım olmak isteniyorsa, ben dine bağlı olmam gerekiyorsa o zaman namazım olmalı. Ve son bölüm, eğer bir bedende başın yeri önemliyse, yani baş bedende ne kadar önemli bir yer işgal ediyorsa, namaz da dinde işte öyle bir yer işgal eder. Ne anladık? Bir insanın güvenirliği olacakmış, güvenilebilecek. Yani ashab dönemine bakın, peygamberimizi zaten Muhammedül Emin biliyoruz, güvenilen kişi olarak. Yani düşmanlar da güveniyordu değil mi? Biz de öyle olsak, bize de düşmanlar bile güvense. Çünkü Müslümanız biz. Biz Allah'a verdiğimiz sözü tutarız. Allah'tan dolayı Müslümanız. Birilerine gösteriş derdimiz, merakımız yoktur. Kamil iman sahibi olması gerekenin güvenilen bir insan olması gerekir öyleyse. Güvenilen dediyse tamam. İyi ama yani mesela kafir dünya ile iç içe yaşayan insanlar biliriz. Hani Avrupa'da yaşayanlar diyebilirsiniz, Avustralya dahil. Orada Müslümanlarla beraber yaşayanlardan biri Türkiye'ye gelmiş, bir iş icabı bir yerde bir kuruluş gereği görevli. Onunla sözleşmiş bir arkadaşı burada o bulunduğu yerdekilerden biri. Demiş ki söz arasında inşallah, aman demiş olmaz. Vazgeçtim ben. Niye? Çünkü ben memlekette, çalıştığım yerde, Avusturya'da, Almanya'da, Belçika'da neredeyse yanımda öyle bir Müslüman vardı. İnşallah dedi mi mutlaka dinlemezdi, o sözü yerine getirmezdi. Sen de öyle dedin galiba. Yani ben bunu yapmayacağım, sen boşuna bekleme demek anlamına gelmez mi bu söz diye acı bir gerçeği haber vermiş. Yani Müslümanın inşallahı yalan anlamına mı gelecek Allah korusun? Öyle değil. Müslüman dedi mi can pahasına yerine getirecek. Çünkü Müslümanın peygamberi aleyhissalatü vesselam söz vermişti, hatta peygamber olmadan önceki döneme ait bir hatırası nakledilir. 3 gün beklemiş adam orada. Bekleyeyim demiş çünkü. Vereceğine söz verdi mi verir. Alacağına söz verdi mi alır. Yapacağına söz verdi mi yapar. Ama Allah'ın kabul edeceği bir mazeretse insanlar kabul etsin ya ki etmesinler ne fark eder. Çünkü o Müslüman Allah'a verdiği sözü tutar, peygambere verdiği sözü tutar. Ama bakın verdiği sözü tutmayan, güvenirliği olmayan insanlar Allah ve peygambere de aynen güvensiz davranıyorlar da ondan. Sanki işin aslı öyle. Yani Allah şöyle yaparsan sana cennetim var, böyle yaparsan bak azabım var dediğine de güvenmiyorlar galiba da. Kendileri de güvensiz davranıyorlar. Herkese güvensizlik aşılıyorlar. Kamil iman da kayboluyor. Abdesti olmayanın, yani hadesten taharet diyoruz. Necasetten taharet dediğimiz, madde planında tüm pisliklerden arınmayanın namazı yoktur. Yani bir insan kalbi temiz değilse, kalbini her gün yıkamıyorsa değil, İslam'a ait kılmıyorsa, niyetlerini tertemiz, Allah'a ait, Resulüne ait eylemiyorsa, işte o insanın namazı yoktur. Yani hayatı düzenleyen bir namaz olacaktı ya, tertemiz bir kalp ile, tertemiz bir bedenle, tertemiz bir evle, tertemiz bir toplumla namaz bütünleşince namaz olacaktır. Değilse namaz tertemiz olacak ama hayat pis, pisliğin içinde bir namaz ya da pisliği temizlemeyen bir namaz, o namazın yokluğuna hükmedeceksiniz. Namazı olmayanın dine bağlılığı yok. Yani bir adam hem dindar olduğunu iddia edecek, hem Müslüman olduğunu söyleyecek, hem de namaz olmayacak. Bu ne mantık? Bunu siz düşünün. Dilim varmadı. Yani namaz olmayacak ve dine bağlı olacak. Dine bir adamın bağlanacağı ilk yer, asıl yer namazken o yoksa ve o adam dine bağlılığını iddia ediyorsa, bilmiyorum nasıl bir bağlılık, hangi din, nasıl bağlanmak? Dinde namazın yeri, bedende başın yeri gibidir çünkü. Yani bir adamın başı olmayacak ve adam olacak. Peki yani baş olmayınca zaten ölü diyorsunuz. Hatta o tür cenazeyi yıkamak bile zoruna gider değil mi insanların? o hale gelmişse Allah kimsenin başına vermesin. Allah dayanamayacağımız şeyle imtihan etmesin. Baştan dua edelim. Ama öyle feci bir kazan sonucu adamın başı, dostunuzun başı ya da akrabanızın, arkadaşınızın diye hani uzaktan yakına doğru gelsem oğlunuzun, kızınızın, anne ya da babanızın başı paramparça olmuş, darmadağın olmuş, yok olmuş, asitte erimiş, bitmiş ve başın geri kalan bölümü yani bir vücut ama bassız bir vücut kalmış önünüze cenaze olarak ne hale gelirsiniz? Öyleyken bile, zaten ölmüşken. Peki öyle değilse, baş var da misyonlarını yitirmiş, görmeyen gözü olan bir kafa, duymayan kulağı olan bir kafa, konuşmayan dili olan bir kafa, ya da dönmeyen, sağa sola dönemeyen, fark etmeyen, fark edemeyen, koku almayan, burnu olmayan bir kafa, işte öyle bir kafa düşünün. Ya da aklı olmayan bir kafa düşünün. Ne dersiniz? Böyle bir vücudu siz de sevmediniz değil mi? İşte namazı olmayan bir din de böyleymiş. Tekrar okuyorum. Abdullah İbni Ömer'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Güvenirliği olmayanın kamil imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın dine bağlılığı yoktur. Dinde namazın yeri, bedende başın yeri gibidir. Hazreti Ali Efendimiz'den radıyallahu anh, Allah cennette beraber kılsın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Cenneti özleyen hayırlara koşar. Cehennemden korkan gayrimeşru lezzetlerden kaçar. Ölümü bekleyene lezzetler önemsiz gelir. Dünyaya soğuk bakana musibetler hafif gelir. İmam Beyhaki Şuab-ül İman adında bir kitap hazırlamış. Peygamberimizin sözlerini derlemiş. Oradan alınan bir hadis. Tekrar okuyayım. Cenneti özleyen hayırlara koşar. Cehennemden korkan gayrimeşru lezzetlerden kaçar. Ölümü bekleyene lezzetler önemsiz gelir. Dünyaya soğuk bakana musibetler hafif gelir. Yani sanki özel bir ölçü bize göndermiş Peygamberimiz. Bakın kendinize, durumunuzu değerlendirin diye. Yarın zaten değerlendirecek melekler. Allah'ın huzurunda elbette bu durum değerlendirmesi yapılacak. Sonunda mükafat ya da ceza ile baş başa kalacağız biliyoruz. Ama Rahman Allah'ın, Rahim olan Allah'ın, rahmeten lil alemin ve rahim olan peygamberi bize önceden haber veriyor. Gelin şimdiden değerlendirin durumunuzu da eğer gidişat kötüyse, yanlışa, azaba, ikaba, cehenneme doğruysa şimdiden vazgeçin dercesine. Cenneti özleyen hayırlara koşar. Nereye doğru koşuyorsunuz? Cenneti özlüyor ya da özlemediğinizi anlıyorsunuz bununla. Ne kadar güzel bir ölçü değil mi? Net. Peki hayır ne? Senin kafandaki değil, Allah ve Resulünün belirlediğidir elbette. Yani cennet özlemiyle dolup taşan bir gönül düşünün, o hayırlara koşar sadece. Çünkü o zaman ancak cennet kazanacağını bilir. Cehennemden korkan da gayrimeşru lezzetlerden kaçar. Yani İslam'ın, şeriatın hayır dediği, bunu isteme, bunu bekleme, bundan lezzet alma dediği şeylerden de kaçmak zorundadır. Yani İslam'ın haram kıldığı şeyler aslında insana lezzet vermeyen acı şeyler değil elbette. İman sebebiyle acıdır onlar. İman sebebiyle kaçmak zorundayız onlardan. İçki gibi, kumar gibi, zina gibi, fuhuş gibi ya da aklınıza gelen gelmeyen nice şeyler, bütün bunlar eğer Allah yasak dedi diye olmasaydı, onlar da ayrıca lezzet olacaktı tabii. Ki bunun en net örneği belki de kadın ve erkeğin birbirinden zevk almaları, lezzet almalarıdır. Nikahlı olunca aynı durum cennete götürecek, değilse cehenneme sürükleyecektir. Ölümü bekleyene lezzetler önemsiz gelir. Bir insan ölümü fark edebilmişse, öleceği bilincindeyse, yani ölümü bekliyorsa, hani 80'inde bir ihtiyar günlerdir yatalak hasta, aman bugün ölsem, ölmedim bugün yine ölemedim gibi bir ölüm bekleme değil, ölüm bilincindeyse birisi, öleceğini biliyorsa, ha bugün ha yarınsa ama hesap ondan sonra başlayacak bunun farkındaysa, ölümlü bir hayat, ölüme dayalı bir hayat yaşıyorsa, ölüm elde bir, ben öleceğim, ölümlü bir insanın bilinciyle yaşıyorsa, lezzetlerin ne önemi vardır onun için? dünya ve içindeki lezzetlerin. Yine dünyaya soğuk bakan kimse, dünyanın soğuk olduğunu bilen bir kimse, bir gün soğuk yüzüyle dünyada kalacağı bilincinde olan bir kimse, onun için de musibetler çok hafiftir. Yakınlarınızdan birisi vefat etti mi? Değilse, ilk duyduğunuz cenazede gidin, tabi kadın ve erkek ayrımını düşünerek, onu şöyle alnının ortasından iki kaşının üstünden öpmeye çalışın. Ne kadar soğuk bir yüz olduğunu bilin, oysa siz insanları ne kadar sıcacık bulurdunuz her zaman. Dünya işte öyle, anlayın. Tekrar okuyorum hadisi. Cenneti özleyen hayırlara koşar, cehennemden korkan gayrimeşru lezzetlerden kaçar, ölümü bekleyene lezzetler önemsiz gelir, dünyaya soğuk bakana musibetler hafif gelir. Son bir hadis okuyalım. Yine Beyhaki'nin Şuab-ül İmanı'ndan Hazreti Enes naklediyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Suda yürüyüp de ayakları ıslanmayan var mı? Dünya perest de böyledir. Günahlardan uzak kalamaz. Gayet açık ve net. Bir seferinde bir hadis üzerinde ben anladıklarımı sesli düşünüp anlatmaya çalışıyordum. Dinleyenlerden biri kendisine halen sadece Allah razı olsun diyeceğim samimiyette bir kardeşim, arkadaşım. Oldu mu dedi. Yani apaçıktı peygamber, sen onu kapalı zannettin ve anlatmaya başladın. Ne var ki, niye lafı uzattın? Yani işte peygamberin dediği kapalı değil ki, niye onu kendince kapalıymış gibi açmaya çalışıyorsun diye uyarıda bulundu. Güzel aslında. Yani kimi ayet ve hadisler için bu söz çok daha değerli. İşte apaçık bir söz. Suda yürüyüp de ayaklar ıslanmayan var mı? Peygamberimiz önce böyle soruyor. Yani benim açıklamalarım da sadece öyle olsun. Üzerinde düşünüyorum. Bu hadis bana ne diyor diye düşünüyorum olsun. Suda yürüyeceğim ve ıslanmayacağım. Zemin su ve ben yürüyorum. Ayaklarım ıslanmayacak. Efendim ben naylon poşet geçirdim. Ondan dolayı ıslanmadı. Çizmeler giydim ıslanmadı. Öyle değil. Anlatılan bir insan ayakları çıplak suda yürüyecek ve ıslanmayacak. Öyle mi? Olur mu öyle? Mümkün değil, değil mi? Aynen bu işin ciddiyeti, aynen bu işin vehameti gibi düşünün. Dünya perest de böyle diyor Peygamberimiz. Yani dünyaya sevdalı, dünya benim olsun sevdasında, aman ben dünyanın olayım sevdasında olan kişi de böyle. O da günahlardan uzak kalamaz. Ben hem dünyayı severim, hem dünyaya sevdalıyım, hem dünyaya taparcasına dünya benim olsun derdindeyim, hem de hiçbir günaha bulaşmadan dünyayı kucaklamaya, dünyayı içmeye, dünyaya içilmeye çalışıyorum demesi de mümkün değil. O da mutlaka günahlarla beraber olacaktır. Tekrar okuyor ve bitiriyorum inşallah. Suda yürüyüp de ayakları ıslanmayan var mı? Dünya perest de böyledir, günahlardan uzak kalamaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.